Ayrım 25. Bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 213. Sean Courtney gerçi Dirk Courtney'in teklifini tekrar konuşacağına söz vermişti. Ama uzun haftalar boyunca oğlunun adını ağzına bile almadı. Emoyeni'deki hayat yine aynı tempoda devam eder gözüküyordu. Buna rağmen Mark ara sıra kitap raflarıyla çevrelenmiş çalışma odasına girdiğinde generali karanlıklara doğru boş boş bakar buluyordu. O kanca burnu, o korkunç gözleriyle bir av hayvanına bakıyordu sanki. Mark öyle zamanlarda hemen bakışlarını kaçırıyor, onun hüznüne saygı gösteriyordu. Hala yasta olduğunu biliyordu çünkü, konuşabilmesi için daha aradan zaman geçmesi gerektiğini de. Bu süre içinde Mark'ın kendi düzeninde de bazı ufak tefek değişiklikler yer aldı. Bir gece saat 12'yi geçtiği sıralarda Sean Courtney soyunma odasına girdiğinde ışıkları yanık, Ruth'u da yatağında yastığına dayanmış oturur bulmuştu. ''Beni beklemen gerekmezdi'' dedi ona sert sert. ''Ben kanepede de yatabilirdim.''
''Ben burada olmanı tercih ediyorum.''
Ruth elindeki kitabı kapattı. ''Ne okuyorsun?'' Karısı ona kitabın adını gösterdi.
''D.H. Lawrence'ın yeni romanı, Aşık Kadınlar.''
Sean gömleğinin düğmelerini açarken sırıttı. ''Sana yeni bir şey öğretebildi mi?''
''Henüz öğretmedi ama hala umudumu yitirmiş değilim.''
Ruth gülümsedi. Sean karısının dantel gecelikle ne kadar güzel olduğunu düşündü. ''Ya sen konuşmanı hazırlayıp bitirdin mi?'' ''Evet, çizmelerini çıkarmak üzere oturdu. Bir harika oldu. O sersemi parça parça edeceğim.''
''Mark'ın motosikletinin birkaç dakika önce gittiğini duydum. Onu gece yarısına kadar burada mı tuttun?''
''Ben yazarken bir takım rakamlar çıkarıyordu, referanslara bakıyordu.''
''Ama vakit çok genç.''
''O genç.'' diye homurdandı Sean. ''Dünya kadar da para veriyorum.'' Çizmelerini eline aldı, soyunma odasına geçti. Çoraplıyken topallaması daha da belli oluyordu. Hem yakındığını da duymadım. Sırtında geceliğiyle dönüp yatağa Ruth'un yanına yattı. ''Ne öneriyorsun?'' diye sordu. Altın saatini kurup başucu masasına koydu.
''Kapıcı köşkünü değiştirip ona yaşayabileceği bir ev sağlayabilirim. Pek fazla iş gerektirmez. Yıllardır da boş duruyor.''
''İyi fikir.'' dedi Sean hemen. ''Burada yatıp kalkarsa onu daha fazla çalıştırabilirim.''
''Ama katı adamsın Sean Courtney.''
Sean olduğu yerde döndü, onu öptü, kulağına fısıldadı.
''Fark ettiğine sevindim.''
Ruth yeni gelin gibi kıkırdadı.
''Onu demek istememiştim.'' dedi.
''Bakalım sana Bay Lawrence'ın öğretemediği şeyleri öğretebilecek miyiz?'' Müştemilattaki onarım bitip boyanınca koca evden bir takım eşyalar taşınıp döşenince Mark'ın standartlarına göre saray gibi bir yer oldu. Mikroptan ve böcekten de bağışık gibiydi. Asıl evle arası yarım mil vardı. Bundan sonra Mark'ın çalışma saatleri de patronunki kadar düzensiz oldu. Durumu her geçen günle daha güvenli hale geliyor, evin ayrılmaz bir parçası oluyordu Mark. Görevleri generalin yapacağı konuşmalara metin yazmaktan, araştırma yapmaya, tüm mektuplara yanıt yazmaya, ev masraflarını tutmaya, ara sıra da sessizce oturup Sean Courtney'i dinlemeye kadar her türlü şeyi kapsıyordu. Okumayı çok sevdiği halde buna pek az zamanı kalıyordu. Emoyeni kütüphanesinde binlerce cilt kitap vardı. Mark her gece bunlardan bir kucak dolusu alıp kendi köşküne götürüyor, geç saatlere kadar okuyor, o doymaz tarih, yaşam öyküsü, siyaset iştahını doyurmaya çalışıyor, Zane Grey'leri, Kipling'leri, Rider Haggard'ları okuyup duruyordu. Derken birden Emoyeni'ye yeni bir hayecan havası yayıldı. Parlamentonun toplantıları yaklaşıyordu. Yani tüm ev halka ayaklanacak, Cape Town'daki eve taşınacak demekti. Ruth Courtney her yıl yapılan bu siyasal göçe hicret seferi diye ad takmıştı. Doğruydu da. Tüm ev halkı başta gelen hizmetkar kadrosundan 15 kişi, 3 otomobil, bir düzine at, tüm giysiler, gümüşler, kristaller, kitaplar ve diğer gerekli eşyalar taşınacaktı. Bunların hepsi birkaç ay sürecek yeni yaşam için gerekliydi. General Courtney ve arkadaşları bu süre içinde ulusun sorunlarını ele alıp tartışacaklardı. Bunun anlamı MOYN'nin kapatılması, Newlands'da Masa Dağı eteğindeki evin açılması demekti. Bu fırtınalı hazırlıkların orta yerinde Storm Courtney evine döndü. İngiltere ve Avrupa turunu yeni tamamlamıştı. Bu yolculukta Irene Loichars'la birlikte eğlenmiş, Irene'nin annesi her iki genç kızın sorumluluğunu taşımıştı. Bayan Loichars, Ruth'a yazdığı son mektupta hem fiziksel hem de zihinsel açıdan çok yorulduğunu itiraf etmişti. ''Taşıdığım sorumluluğun ağırlığını hiçbir zaman anlayamazsın hayatım.'' demişti mektubunda. ''Yol boyu hep peşimizde bir yığın hevesli gençle dolaşıyoruz. Amerikalısı, İtalyanı, Fransızı, kontlar, baronlar, sanayici çocukları, hatta bir Güney Amerika diktatörünün oğlu bile var. Baskı öylesine ağırdı ki bir an artık dayanamayacağımı hissettim. Kızların ikisini de odalarına kilitledim. Sonra bir de ne göreyim?'' Yangın merdiveninden kaçmışlar. Montparnasse'ın rezil bir gazinosunda ta sabahlara kadar dans etmişler. Ruth anlayışlı bir kadının tedbirli davranışıyla mektubu Sean Courtney'e göstermemiş, kızını seven bir babanın onu kollarını açarak karşılamasına olanak hazırlamıştı. Mark bu seferlik aile hazırlıklarının dışında kalıyordu. Kütüphanenin penceresinden Sean Courtney'in karısını Rolls Royce'a bindirişini izledi. Damat gibi giyinmişti. Kolalı gömlek, yaka, canlı renkli ipek kravat, lacivert elbise, yakada karanfil, başında bir kaşına eğik şapka. Gözlerinde beklenti dolu bir pırıltı vardı generalin. Arabanın çevresinde dolaşıp kendi kapısına doğru ilerlerken bastonunu havada neşeyle çeviriyordu. Rolls uğuldayarak uzaklaştı. Vapurun yanaşmasına yaklaşık iki saat vardı. Arkadan ikinci bir Rolls daha yola çıktı. Birinciyi saygılı bir mesafeden izlemeye başladı. Bu arabada Bayan Storm Courtney'in bavullarını taşıyacaktı. Mark yemeğini çalışma odasında tek başına yedi, sonra da işine devam etti. Ama dikkati durmadan dağılıyor, hep giden kervanın geri dönmesini bekliyordu. Sonunda arabaların sesini duyar duymaz hemen pencereye koştu. Storm arabadan inip annesiyle el ele ön merdivenleri çıktığında onu ancak şöyle bir görebildi. Hemen arkalarından general geliyordu. Bastonu basamaklarda çıt çıt ses çıkarmakta, adımlarını onlarınkine yetiştirmeye çalışmaktaydı. Yüzünde şen bir gülüş vardı. Mark kahkahaların sesini duydu, heyecanlı mırıltıları dinledi. Hizmetkarlar giriş önünde toplanmışlardı. Storm'un sesi onları teker teker selamlarken Zulu dilinde konuşuyordu. Daha bile güzelleşmişti. Mark aslında bunun olabileceğine inanmazdı ama olmuştu yine de. Sanki kadınlığının tüm nitelikleri dolmuştu içine. Tüm neşesi ve zarafeti, tüm sıcaklığı ve yumuşaklığı, cildinin dokusu, ipek saçları, biçimli bacakları, inanılmaz yüz hatları, müzikli sesi, kristal gibi çınlayan kahkahası, güneş yanığı omuzları üzerinde o heykel gibi kafasını taşıyış biçimi, inanılmaz şeylerdi. Mark yerine oturdu. Bütün eve bir an nasıl onun havasının egemen olduğunu düşündü. Ev sanki bu anı bekliyormuş gibi her yere birdenbire onun ruhu silivermişti. Mark o gece yemeğe gelmemek için izin istedi. Ailenin ilk bir araya gelişinde arada bir yabancı olarak bulunmak istemiyordu. Önce kente inip haftalık atış talimini yapacak, sonra birkaç bekar subay arkadaşı ile yemek yiyecekti. Saat 4'te evin yan kapısından çıktı. Giysisini değiştirmek üzere kendi köşküne doğru yürümeye başladı. Tam motosikletiyle MOYN'nin kapısından çıkarken aklına geldi. General ondan demir yolu raporunu masasına bırakmasını istemişti. Storm'un gelişinin heyecanı içinde Mark raporu çıkarıp bırakmayı unutmuştu. Motoru hemen çevirdi, olanca hızıyla tekrar eve yöneldi. Mutfağın önündeki arka avluda motosikletten indi, içeriye arka kapıdan girdi. Kütüphanedeki masanın başında elinde rapor, son yaptığı değişikliklere ve aldığı notlara bakarken birden kapının tokmağı çevrildi. Mark raporu bir kenara bıraktı, kapı açılırken oraya döndü. Bu kadar yakından bakıldığında Storm Courtney çok daha güzeldi. Odanın içine doğru hızla üç adım attı, yalnız olmadığını ancak ondan sonra hissedebildi. Durakladı, şaşırmıştı. Kaçmaya hazırlanan bir ceylanın zarifliğiyle olduğu yerde durdu. Bir eli ağzına doğru gitti. Uzun tırnaklarına açık pembe sedefli bir cila sürülmüştü. Tek parmağının ucuyla dudağına dokundu. Dudak hafifçe titredi. Islak, düzgün ve parlaktı. İri gözlerinde lacivert korkular uçuşuyordu. Küçük bir kız gibiydi o anda. Yalnız kalmış ve korkmuş küçük bir kız. Mark ona güven vermek istedi. Onu üzüntülerinden ve kaygılarından kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdı. Ama ne kıpırdayabiliyor ne de konuşabiliyordu. Oysa meraklanmasına hiç gerek yoktu. Kızın korkusu ancak bir saniye sürdü. Kendisini ürküten şeyin yalnızca genç bir adam olduğunu anlayıncaya kadar. Şık üniformasıyla pek yakışıklı, uzun boylu ince bir adam, göğsünde pırıl pırıl madalyalarla. Hiç hareket etmeksizin tüm duruşu birden değişti. Dudağındaki parmağı kibirli bir biçimde yanağına dokundu. Titreyen dudakları düşünceli düşünceli birbirinden ayrıldı. İçinde korkudan eser kalmamış iri gözleri uzun göz kapaklarının ardında hemen hemen görünmez oldu. Mark'a eleştirici bakışlarla baktı, çenesini kaldırdı. Bakışları onun yüzüne doğru yükseltti. Duruşu da değişmişti. Bir kalçası hafif öne doğru itildi, göğsü dikleşti. "Merhaba," dedi. Pesten boğuk sesi Mark'ın kalbini yerinden oynatmaya yetti. "İyi akşamlar Bayan Courtney," diye karşılık verirken kendi sesinin sakin ve güvenli çıkmasına pek şaştı. Kızın belleğine ışık tutan işte bu ses oldu. Lacivert gözler birden açıldı, ona baka kaldı. Şaşkınlığı yavaş yavaş kızgınlığa dönüşmeye başladı. Gözlerinden ateşler çıkarken yanaklarına da bir kırmızılık yayıldı. "Siz," dedi inanamıyormuş gibi, "burada." "Korkarım öyle." Storm'un uğradığı şok öyle komikti ki Mark elinde olmaksızın ona sırıttı. Kendi kuşkuları ve korkuları da uçmuş gitmişti, kendini pek rahat hissediyordu. "Ne işin var bu evde?" Dikleşti, boyu daha da uzadı. Genel havası buz gibi bir gururla doldu. Bu etkiyi mahveden tek şey Mark'ın yüzüne bakabilmek için başını yukarı kaldırma zorunluluğuydu. Yanakları hala alev alev yanıyordu. "Artık babanızın özel yardımcısıyım." Mark tekrar gülümsedi. "Umarım kısa zamanda varlığıma alışırsınız." "Orasını görürüz," diye terslendi Storm. "Babamla konuşacağım." "Ya ben işim konusunu, daha doğrusu işsizliğim konusunu babanızla önce görüştüğünüzü sanıyordum." "Ben?" Storm birden ağzını kapadı. Yanaklarındaki renk gerdanına da yayıldı. Olayı tüm ayrıntılarıyla hatırlamıştı. Ne kadar küçük düştüğünü, o sıcak yaz gününde nasıl susuz kalmış bir gül goncası gibi boynunu büktüğünü. Kendine acıdı, hıçkırığı boğazına tıkandı kaldı. Hatırlamakta anlam yoktu. Olayın olmuş olması yeterdi. Babasının çocukluktan beri alıştığı sorgusuz sualsiz desteği yeterdi. Babasının çocukluktan beri alıştığı sorgusuz sualsiz desteği yerine o kez general onu öfkeyle azarlamış, şımarık bir çocuk muamelesi etmiş, haberi olmaksızın nüfuzunu perde arkasından kullanıp onu rezil etmekle suçlamıştı kızını. Storm korkmuştu, babasının öfkesinden her zaman korkardı. Ama babası ona 10 yıldır el kaldırmış değildi. Gerçek bir hanımefendi renge ve inanca aldırmaksızın herkese karşı aynı nezaketle davranır. Bunu daha önce de çok duymuştu. Korkusu tedirginliğe dönüşüyordu. "Of aman baba, ben artık çocuk değilim," diye patlamıştı. "Adam bana küstahlık etti. Allah kahretsin. Bana küstahlık eden kim olursa olsun karşılığını öder." General o zaman iki söz söyledin, ikisi de düzeltilmek isteyen sözler demişti. "Sen küstah davranırsan sana da küstah davranırlar. Ayrıca sen hala çocuksun." Sonra yerinden kalkmış koca çınarlar gibi gövdesiyle Storm'un üzerine yürümüştü. "Üstelik hanımefendiler küfür de etmez. Sen de büyüyünce hanımefendi olacaksın. Döve döve yapsam bile." Onu bileğinden yakaladığında Storm başına geleceği anlayıp şaşalamıştı. 14 yaşından beri dayak yememişti. Bir daha yemeyeceğine inanmaya başlamıştı. Kaçmaya çalıştığında babasının gücünün dayanılır gibi olmadığını anlamıştı. General onu kolayca yerden kaldırıp tek kolunun altına sıkıştırmış, deri kanepeye doğru taşımış, Storm ilk korku çığlıklarını orada atmıştı. General onu kendi kucağına yüzü koyun yatırıp eteklerini sıvadığında, şaplaklar derisine inmeye başladığında, çığlıklar artık can acısı çığlıklarına dönüşmüştü. Sesi hıçkırıklara dönene kadar devam etmişti general onu dövmeye. Sonra eteklerini indirmiş ve şöyle demişti: "Eğer onun nerede olduğunu bilsem seni özür dilemeye yollardım." Storm birden o tehdidi anımsadı. İçinde bir panik duygusu hissetti. Babası ona şimdi bile özür diletebilirdi. Neredeyse arkasını dönüp kaçacaktı kütüphaneden. Olduğu yerde kalıp çenesini havalara kaldırabilmek için tüm iradesini kullanması gerekti.
"Hakkım var," dedi buz gibi bir sesle. "Babamın hizmetkarlarını işe alışı ve çıkarışı beni ilgilendirecek bir konu değil. Şimdi lütfen bana yol verirsen..."
"Elbette, özür dilerim." Mark hala gülümseyerek kenara çekildi. Abartmalı bir reverans yaparak ona yol verdi. Storm onun yanından geçerken başını geriye attı, eteklerini savurdu. Heyecanından dosdoğru yanlış rafa yürüdü. Parlamento görüşmelerinin raporlarına bakmakta olduğunu ancak birkaç saniye sonra fark edebildi. Ama bu hatasını kabullenip kendini daha fazla düşüremezdi. Ne yapacağını düşünürken birkaç raporu eline alıp çevirdi, tekrar öfkeyle yerine kaldırdı. Bir yandan konuştu: "Bundan böyle benimle ancak mutlaka gerekiyorsa konuşmanı rica edeceğim. Şu anda da yalnız kalmak istiyorum." Konuşurken başını elindeki rapordan kaldırmamıştı. Yanıt gelmedi. Storm kibirli bir hareketle döndü. "Ne dediğimi duydun mu?" Birden sustu. Yalnızdı. Genç adam sessizce çıkmış gitmişti. Kapının sesini bile duymamıştı kendisi. Gitmesi için izin verilmesini beklememişti. Storm öfkeden başının döndüğünü hissetti. Bir yığın hakaret kelimesi dilinde hazır bekliyordu. Karşısında kimse yoktu. Boşalmak için bir şeyler yapması şarttı. Çevresine bakındı. Kırabileceği bir şey aradı. Birden hatırladı. Burası Sean Courtney'in kütüphanesiydi. Buradaki her şey bir hazine değerindeydi. Hırsını başka türlü alabilmek için beynini zorladı. "Allah kahretsin!" diye bağırıp ayağını yere vurdu. Ama bu yetmedi. Birden aklına babasının en sevdiği küfür geldi. "Piç oğlu piç!" diye haykırdı bu kez. Tıpkı Sean gibi ağız dolusu söyledi bu sözü. Hemen rahatladı. Bir daha söyledi. Öfkesi geçer gibi oldu. Yerine daha değişik bir duygu geldi. Göbeğiyle kasıkları arasındaki o esrarengiz alanda can sıkıcı bir sıcaklık hissetti. Şaşkın adımlarla bahçeye çıktı. Çok iyi bildiği çayırlara akşam ışığı dolmuştu. Çimenlerin üzerinde koşmaya başladı. Kendi duygularından kaçmak istiyordu sanki. Gölün yanına varınca durdu, hızlı hızlı soluyordu. Bunun hepsi yorgunluktan değildi. Köprünün parmaklığına abandı, güneşin son ışıkları altında sudaki kendi hayaline baktı. O rahatsız edici yeni duygu geçmişti artık. O duygudan kaçtığına pişman oldu. Oysa daha önce de aramış, özlemişti o duyguyu. Bir gün, Monte Carlo'daki o utanç verici olayı hatırlıyordu. Irene Loichers itelemişti onu, alay ederek, teşvik ederek. Irene hep erkekler konusundaki tecrübeleriyle övünürdü. Belki de sırf ona inat olsun diye Storm yanındaki İtalyan kontuyla birlikte gazinodan çıkmış, adam çamların altında bir gezinti önerdiğinde de hiç itiraz etmemişti. Acele, hırçın, acılı ve pis bir işti. Dönüşte kendisi de kont da hiç konuşmamışlardı. Negresco Oteli'nin kapısında veda etmişlerdi yalnızca. Bir daha da onu görmemişti. Şu anda neden o olayı hatırladığını bilemiyordu. Anıyı zorlayarak bir yana itti. Yerine o serin kanlı alaycı gülümseme, gözlerinde o insanın içine işleyen bakışlarla. Storm göbeğinin altındaki sıcaklığı bir daha hissetti. Bu kez ondan kaçmaya çalışmadı. Olduğu yerde durdu, suda gittikçe kararan hayalini izlemeyi sürdürdü. "Kibirli bir kediye benziyorsun," diye fısıldadı kendi hayaline. Sonra için için güldü. 25. ayrımın sonu. Sayfa 221.